bu kitap Altın Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Halk Çocuğu, CHP için Ortak Dil Arayışı. Yazarı Hakan Aygün. Asi Kitap 2. Baskı. Guru Yapım Prodüksiyon Limited Şirketi. Kadıköy, İstanbul. ISBN nosu 978-605-65996-4-4. Bu kitap 304 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Mayıs 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Elinizde tuttuğunuz kitabın yazarı, babasının 1970'lerde elinden tutup il il CHP mitinglerinde gezdirdiği çocuktur. Bu kitabın yazarının babası, ilk ekmek parasını dayısının işlettiği CHP'nin il merkezindeki çay ocağında çıraklık yaparak kazanmıştı. Bu yüzden ilk kuruşçuklarını kazandığı CHP ile arasında bambaşka bir bağ kurmuştu. Bu kitabın yazarı olan o çocuğun, babasının ayakta kalmasını sağlamasından ötürü CHP'ye ödenmemiş bir borcu vardır. Belki de babasının asla ödeyemeyeceği CHP'ye olan borç yüzünden kendisini gönüllü çalışan olarak Halk TV'de bulmuştur. Çünkü nasıl bu kitabın yazarı hep babasının elinden tutup CHP mitinglerine götürdüğü çocuk olarak kaldıysa, babası da ölene kadar CHP'nin çay ocağında çalışan küçük çaycı olarak kaldı. CHP'den aldığı kültür onu 12 Eylül'de disk davasında idamla yargılanacak Türkiye'nin ilk devrimci sendikacılarından biri yaptı. 2015'te Türkiye siyasi tarihinde bir ilk yaşandı. İlk kez bir genel seçim, yeni bir seçim doğurdu. 7 Haziran'dan 1 Kasım'ı bir başka mucize gerçekleşti. Tek başına iktidarı kaybeden AKP, inanılmaz bir geri dönüş yaşadı. Özellikle CHP açısından analize muhtaç bir dönemdi. Genel kanıya göre CHP doğru bir yol tutturmuştu ama yine olmamıştı. Sorun CHP'nin Atatürkçülüğü daha fazla öne çıkarmaması mıydı? Sorun CHP'nin daha fazla sol olmaması mıydı? Sorun lider miydi, yöneticiler miydi? CHP halktan ve gençlikten kopuk, artık yaşlanmış bir parti miydi? Asırlık CHP'nin iyi yazılmamış kısa tarihine bakıldığında çok ilginçtir, hep aynı tartışmalar dönüyor. Sürekli bir dejavu yaşanıyor. Tüm bu sorulara en küçük bir özel hesabı olmaksızın babasının CHP mitinglerine taşıdığı içimdeki o çocuk yanıt aradı. Halk Çocuğu, babam Aydın Aygün'ün anısına. Ön söz. Halk Çocuğu eşittir Halk Partisi. 29 Ekim 1962'de Cumhuriyet Bayramı'nda doğdum. Gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi'nde başladım. Hayat beni Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanalı Halk TV'ye sürükledi. Cumhuriyet Sözcüğü sanki kaderimi çizmiş. Tıpkı Türkiye'nin kaderini çizdiği gibi. Cumhuriyet Sözcüğü halk anlamına gelen cumhurdan türemiş. Yani içindeki gizli şifre halk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde iki kere halk geçiyor. Çünkü o halkın çocuğu. Cumhuriyeti Atatürk'ün benim iki büyük eserim vardır. Bunlardan birincisi Cumhuriyet, ikincisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir dediği Halk Partisi'ni kurdu. Sonradan Cumhuriyet Halk Partisi adını alacak Halk Fırkası'nın kuruluş tarihi 9 Eylül 1923'tür. Halk Fırkası'nda toplanan kurucu kadro 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etti. Halkın çocuğu doğmuştu, Cumhuriyet. Doğduğunda ikiz kardeşi başucunda bekliyordu. Halkın diğer çocuğu Halk Fırkası. Ve Atatürk'ün iki büyük eserim dediği halkın iki çocuğu birbirine emanet edildi. Kardeşler 2016'da 93 yaşını el ele dolduracaklar. Birbirlerini hiç satmadılar, asla da satmayacaklar. Giderek birbirlerine daha da sımsıkı sarılıyorlar. Karanlık günlerde yek vücut oldular. Asla yılmıyorlar. Çünkü onlar halk çocuğu. Halk çocuğu dedin mi duracaksın. Halk çocuğu bizde deyimleşmiştir. Dişiyle tırnağıyla söke söke alır hayatı. Çünkü mühim yerlerde tanıdıkları, arkasında nüfuzlu yakınları yoktur. Bu yüzden daha fazla mücadelecidir. Bu yüzden başarılıdır. Dipten geldiği için halkın içindendir, halk tarafından sevilir. Allah aşkına, çöken bir imparatorluktan doğan bizim halk çocuğu da öyle değil mi? Son yarım asırdır halk çocuğu çok kötü günler yaşadı. Halktan kopuk olmakla eleştirildi. Varsayalım ki öyle oldu. Varsayalım ki dibi buldu. CHP zaten yıllardır iktidardan ve devletten uzak. Devletten iyice koptu. Demektir ki yeniden, yine sözlük anlamının tam anlamıyla halk çocuğu oldu. Tıpkı Cumhuriyet'in kurulduğu zamanlardaki gibi. Al sana halk çocuğu için ideal ortam. Adı üstünde halk çocuğu söke söke alır hayatı. Bu yüzden bu kitabın adını Halk Çocuğu koydum. Tabii kitabın isminde babasının elinden tutup altı oklu mitinglerde gezdirdiği o küçük çocuk da gizli. Aralık 2015, Beşiktaş. Birinci bölüm. Asırlık CHP'nin kasten iyi yazılmamış kısa tarihi. Zamanın ruhu hep kazandı ve kazanmaya devam edecek. Atatürk 1922 Kasım ayının başlarında saltanatla hilafetin birbirinden ayrılarak saltanatın kaldırılması sırasında oluşan direnç üzerine 6 Aralık 1922'de medyaya Halk Fırkası adıyla bir parti kurmaya karar verdiğini açıklar. Çünkü Atatürk için önemli olan saltanat veya hilafet değil halktır. Bu duygusunu kuracağı partiye verdiği adla duyurmak ister. Adı halktır, hedef halktır. Ama gerçekçi olmak gerekirse Halk Partisi ilk kuruluş yıllarında zorunlu olarak daha çok eşrafın ve kent soyluların omuzlarında örgütlenen bir kitle partisidir. Atatürk ve İnönü daha ilk günden itibaren bu örgütlenmeye köylü, esnaf ve sanatkarları da katmak için yoğun çaba gösterirler. Ne ilginç değil mi? Bu istek ve çaba hep sürdü, hala da sürüyor. Yani okumuş kentlilerin partisi olarak kalma bugünün sorunu değil. Atatürk ve İnönü'nün CHP'yi adına uygun şekilde halklaştırma çabaları Ankara'nın Halk Kavuncağı'nın Kazan köylüsü Satı Kadın ya da İstanbullu ayakkabıcı Numan Usta gibi bir elin parmaklarına geçmeyecek kadar kişiyi meclise taşısa da yüzeysel kaldı. Milletvekiline seçilenlerin çoğu hep seçkin isimler oldu. Öyle ki Palih Rıfkı Atay, Ethem İzzet Benince gibi rejimin gazetecileri onurlandırılmak için milletvekili yapılan seçkin isimler, seçim bölgelerini sadece haritadan görmüşlerdi. Tüm bunlara bakarak Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki CHP'nin günümüzdeki CHP'ye ne kadar da benzeyen yanları varmış ya da bugün dünden biraz daha halliceymiş diye düşünebilirsiniz. Özellikle CHP 1930'lardaki ruhuna dönmeli diyenler için de ayrı bir üzerine düşünme konusudur. Öyle zor yıllardır ki IŞİD'in 1930'lar versiyonu gericiler Menemen'de Kubilay'ın başını kesmektedir. Cumhur'u, hakimiyeti halkın eline vermeye çalışıldığına inandırmak başlı başına bir sorundur. Birey değil, kul olmayı isteyen bir halk vardır. İster istemez koşullar Atatürk'ü de, Halk Partisi'ni de biraz otoriter olmaya iter. Demokrasiyi yerleştirmek için otoriterleşme çelişkisine düşmek kaçınılmazdır. Zaten zamanın ruhu da farklıdır. Her şeyi yaşandığı zaman içinde değerlendirmek gerekir. Örneğin kurucu babamız Atatürk'ün devletimizin banisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ebedi şefi olarak anılması, o tarihlerde kıta Avrupa'sında egemen olan faşist ya da nasyonal sosyalist rejimlerden etkilenmenin sonucuydu. Eski moda saltanattan ve padişahlıktan kurtulmasına ama o zamanın yeni modası da buydu. Her devri kendi koşullarıyla değerlendirmek gerekir. Saltanat dönemlerini de, Cumhuriyet'in ilk yıllarını da. Zamanın ruhu işte. Atatürk'ü ya da sonrasında İnönü'yü tek adamlıkla eleştirenlerin antitez olarak saltanat ve padişahlara sahip çıkmalarındaki saçmalık zaten her şeyi anlatıyor. Sonuçta son padişah Vahdettin padişahlığı kendi isteğiyle bırakmadı. Ama son milli şef İnönü milli şefliği kendi isteğiyle bıraktı. Zamanın ruhuna uygun davrandı. Demek ki milli şeflik de kendi zamanın ruhuna uygundu. Keza milli şefliği bırakmakta ve İnönü zamanın ruhuna uygun davranmayı bildi. Gerisi hikaye. Anadolu İhtilali'nden Anadolu soluna. 1919 ile 1923 yılları arasındaki dönem istilacılardan kurtulma, saltanat ve hilafeti kaldırarak laik cumhuriyeti ilan etme dönemidir. Yani Anadolu İhtilali dönemi. Ne ilginçtir, kuşkusuz bir etkilenmeyle 1990'larda yeniden CHP'yi açan Deniz Baykal'da Anadolu solu kavramıyla ortaya çıkmıştı. Aslında Ecevit de Anadolu solunun peşindeydi. Atatürk ve arkadaşlarının Anadolu ihtilalinin sürdürülmesi Anadolu solunda görüldü. Anadolu solunu savunanlar, Anadolu ihtilalini gerçekleştirenler gibi tarihin çöp kutusunu boylayacağı tartışmasız muhalif dirençlerle karşılaştılar ve karşılaşmaya da devam ediyorlar. Anadolu ihtilalini yapanlar, eski düzenin devamını isteyenlerce kafir ilan edilmiş kanlı ayaklanmalarla karşılaşmışlardı. Yine günümüzün ne kadar benzeri haller diyeceğim. Çünkü aynı tiyatro sürüyor. CHP camiyi ahır yaptı yalanı, camide içki içtiler yalanı ile güncellendi. Tıpkı CHP gelirse başınızı açar yalanının, Kabataş'ta türbanlı bacımıza tacizde bulundular yalanı ile güncellenmesi gibi. Bugün yaşasa IŞİD'ci olacağı kesin olan Şeyh Said'i kahraman ilan eden Kürt ulusalcı, laik solcuları, Şeyh Said'in Cumhuriyetçi Türkler hilafeti kaldırıyor, şeriat elden gidiyor tasasına düştüğünü bilmezler mi? Bilirler de işlerine gelmez. Oysa Şeyh Said şimdi yaşasa Ankara Gari ve Suruç katliamını gerçekleştiren Kürt kökenli IŞİD'ciler gibi PKK'lı ve HDP'li kovalardı. Ama tarihe zamanın ruhunu gözeterek bakmak bu coğrafyada iş yapmıyor. Günümüzün gözüyle salla gitsin. Kuşkusuz bu kalkışmaların bastırılması sırasındaki abartılı şiddet de vatandaşların hoşnutsuzluğuna yol açmış, tek parti yönetiminin karnesine olumsuz not olarak düşmüştür. İdamlara, sürgünlere imza atan istiklal mahkemeleri savunulması zor çok canlarda yaktı ama yeni cumhuriyet içinde silahlı başkaldırılara karşı şiddeti kullanmak kaçınılmaz bir zorunluluktu. Tarihin yaman çelişkilerinden biri de bazen insanlığın gelişimi için şiddetin araç olarak kullanılmasıdır. Demokrasinin beşiği İngiltere'ye parlamenter sistemi getiren Cromwell, kralın kafasını kesen ve gücü eline geçirdiğinde diktatör kesilen bir yöneticiydi. Ama İngiliz parlamentosunun önünde kurucu baba olarak heykeli yer alıyor. Kraliçe, büyük büyük dedemin kafasını kesen adamın heykelini oraya nasıl koyarsınız demeyi aklından bile geçirmiyor. Çünkü Cromwell artık tarihteki yerini parlamentoyu kuran adam olarak aldı. Keza vatandaşlık hakkını bizlere armağan eden, insan hakları evrensel beyannamesiyle anılan, kan banyosuna dönüşmüş Fransız devrimini gerçekleştirenler de öyle. Üstelik bizim tesellimiz çok daha kuvvetli. Anadolu İhtilali, insanlığı ileri götüren devrimler içinde en kansız olanıdır. Tek parti döneminin cilvesi olarak CHP'nin içinde faşistler hep oldu. Atatürklü CHP dönemi devrimlerle geçti. 1938'de Atatürk'ün ölümünden sonra 12 yıl süreyle milli şeflik yapacak olan İnönü dönemi ise devrimlerin koruması için mücadele dönemiydi. Yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun ikinci dönemi. 1939-1945 arası dönem, İkinci Dünya Savaşı'nın zorluklarıyla kıtlık içinde geçen bir dönemdi. Savaşın müttefikler cephesinde yer alan komşumuz Sovyetler'de komünist Stalin iktidarı vardı. İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde denetim hakkı ile Kars ve Ardahan illerini istiyorlardı. Aslında 1989 yılında Berlin duvarının yıkılması ve Doğu bloku ile Sovyetlerin el ele çökmesiyle sona eren Soğuk Savaş'ın başlangıç tohumlarını atan gerginliklerden biri de Sovyetlerin Türkiye'den talepleriydi. Komünizm Türkiye'nin yanlarında yer aldığı Batı bloğu için yeni tehditti. Türkiye'nin Soğuk Savaş'ın bir parçası olması kaçınılmazdı. Kuşkusuz komünizm tehdidi iç tartışmaların da rengini değiştirdi. Tek parti olduğu için tüm siyasi eğilimler CHP içinde yarışıyordu. Anadoluculuk diye adlandırılan ve partiyi sağa kaydırmayı hedefleyen bir akım ortaya çıktı. Ne ilginç değil mi? Günümüzde de tartışması süregelen parti sağa kaydı, sola kaydı, hangi tarafa kaysa daha iyi tartışmalarının kökleri biraz da Soğuk Savaş döneminin CHP'sindeki iç tartışmalara dayanır. O günlerin koşullarında bazı siyasetçiler komünizm tehdidini bir silah olarak kullanmaktan hoşlandılar. Cumhuriyet döneminin kurumsallaşma araçlarından biri olan köy enstitüleri komünist yuvası olarak gösterildi. Oysa Demokrat Parti'nin bir numarası Celal Bayar, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında 1920-1921 Türkiye Komünist Fırkası'na üyeydi ve başında kızıl yıldızlı kalpakla gezerdi. Hep zamanın ruhuna bakmak lazım diyoruz ya, daha komünizmin ne olduğunun bile pek bilinmediği karışık yıllardı. Sadece 1946'daki ilk serbest seçimlerde CHP ile yarışan Demokrat Partililer değil, CHP'liler içinde de böyle düşünenler vardı. 1950'de yapılacak seçimler öncesi köy enstitülerinin kapanmasını isteyen Antalyalı Rasih Kaplan, Kahramanmaraş'ta Mehmet Emin Soysal gibi faşist denilebilecek kadar sağcı milletvekilleri de vardı. Köy enstitülerinin babası Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel komünistlikle suçlanıyordu. CHP'nin sağ kanadı Anadolucu milletvekilleri arasında bilinen Reşat Şemsettin Sirer, Yücel'in yerini Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildikten kısa bir süre sonra köy enstitüleri kapatıldı. Günümüzde CHP'nin merkeze açılma çabalarını sağ kayış olarak okuyup CHP'nin 1930'lardaki ruhuna dönmesini isteyenler, CHP'nin dindar ve muhafazakar kitleleri kazanmak için attığı adımların nafile olduğunu bu dönemi örnek vererek anlatmak isterler. Gerçekten CHP'nin geçmişinde bu kaygıları kuvvetlendiren dönemler vardır. Aslında aynı tartışmalar güncellenerek sürekli tekrarlanıyor. Tek parti döneminden çıkma CHP'nin, İnönü'nün inisiyatifiyle gerçekleştirdiği demokratlaşma denemeleri Anadolucu denilen sağcıların parti içine sızmasını kolaylaştırmıştır. Bu deneme yüzünden CHP içindeki Kemalizm'den farklı ideolojilerin sayısı ve yandaşı arttı. Bugün de Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye Mehmet Bekaroğlu gibi milli görüş geleneğinden gelen isimleri kazandırması ister istemez pek çok CHP'linin aklına o günleri getiriyor. İnönü'nün uzlaştırmacı kimliği kuşkusuz Kemalist olan ve olmayan CHP'lilerin birbirine girmesini olabildiğince engelledi. CHP'nin merkezden çok taşrayı temsil ettirmeyi amaçlayan demokratlaştırma hareketi parti içindeki günümüze dek süren ideolojik tutarsızlıkların ve çatışmaların başlama nedeni oldu. Kılıçdaroğlu'nun günümüzde yaşadığı da aynısıdır. Birinci ayrımın sonu sayfa 20.